İmanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin tezahürü de hizmettir. Hizmet Cenab-ı Hakk'ın biz kullarını mesul kıldığı içtimai bir kulluk vazifesidir. Her rekat İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım isteriz. Onun için bir mümin içtimaileşecek. Müminin hayatı mahlukata hizmetle mana derini, bereket ve ulviyet kazanır. Zira hizmet vicdanlardaki olgunluk seviyesini aksettiren en güzel bir aynadır. Diğer ifadeyle kişinin vicdanının bir kartvizitidir hizmet. Hizmet nefsin hodgamlığından kurtularak diğergen bir ruhla mahlukata yönelmek suretiyle Allah'ın rızasını aramaktır. Allah'ı aramaktır. Samimiyetle yapılan hizmetler hakikatte Hakk'a vuslat iştiyakının davranışlarını aksettirme ifadesidir. Hizmet gönlü ilahi zirvelere ulaştıran müstesna ulvi bir basamaktır. Peygamberler, hak dostları, salih ve sadık müminler bu hizmet basamakları üzerinde terfi almışlardır. Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta hayvanlara, hasta insanlara ve yolları temizliyor. En çok diyor dereceyi ben diyor bu hizmette aldım diyor. Allah'ın mahlukatına hizmette. Velhâsıl kullar için manevi zirvelerin yolu samimi bir gönülle ifade eden hizmetlerden geçmektedir. Öyle ki yerine göre ilahi rızaya muvafık düşen küçük bir hizmet bile nice nafile ibadetlerden üstündür. Bir misal vereyim burada. Sıcağın pek şiddetli olduğu bir anda bir sefer vardı. Bu seferde efendim uygun bir yerde konaklamışlardı. Nafile bir oruç. O oruç tutanlar orada sıcaktan dolayı uyudular, şey yaptılar, halsiz kaldılar. Oruç tutmayanlar da hizmet ettiler. Yelpaze şey yaptılar, su taşıdılar. Abdest alıp yardım ettiler. Efendimiz iftar vakti. Bugün oruç tutmayanlar daha fazla kazandı buyuruyor. Demek ki burada hizmet angülü nafile ibadetin daha üzerine gidiyor. Mevlana Hazretleri buyuruyor, hizmet kalbin rengini değiştirir buyuruyor. Buyuruyor ki, ibadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden daha başka manzaralar görürsün. Adi taşlarını inciler, mercanlar, mücevherler seyredersin buyuruyor. Yani demek ki hizmette açıldıkça gönül ufkunda ayrı ayrı manzaralar seyredersin buyuruyor Mevlana. Rabbimizin verdiği her imkanla hizmete koşmak zaruri. Mümin mazeret aramamalı, aksine hizmette fırsat kollamalı ve bunu da kendisine bir nimet olarak telakki etmeli. Hadis-i şerifte buyuruluyor. 5 şeye gelmeden 5 şeye ganimet bil. İhtiyarlığından evvel gençliğine. Her geçen gün dünyadan bir gün uzaklaşıyorsun, öbür tarafa bir gün daha yaklaşıyorsun. Tabii güç kuvvet azalıyor. Başta Cenab-ı Hak ve mennu amrun nekusu fil hak efela yakun güç kuvvet veriyor. Sonra güç kuvvet azalmaya başlıyor. Güç kuvvet yerindeyken Allah bana bu güç kuvveti niye verdi? Onun da hesabı var. İhtiyarlığından evvel gençliğine, hastalanmadan evvel saatine, fakirliğe düşmeden evvel imkanını, zenginliğini, meşguliyetinden evvel boş vaktini ve ölümden evvel de hayatının nimetini bil. Ölümden sonra zaten bitti. Mezarda kazanma yok, kabirde kazanma yok, hepsi bitiyor. Ne yaparsan dünyada. Rabbimiz Kur'an'ın en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Yani dolayısıyla Allah diyen bir kalbin merhamet, infak ve hizmetten nasipsiz olmasını düşünülemez. Yine kâmil bir mü'min, başta insan olmayan mahlukattan hiçbirinin sesli veya sessiz feryatlarına bigane kalamaz. Elinden gelen hiçbir şeyi esirgeyemez. Efendim böyle bir kavmin efendisi kimdir? Hizmet edendir buyuruyor. Ahmet Kâsânî Hazretleri, dünya hizmet yeridir, ahiret ise gurbet, yani Allah'a yakınlık yeridir. Kişinin Allah'a yakınlığı ise hizmetinin nispetinde dünyada olacak Allah'a yakınlık. O yakınlıkla gidecek yolculuğa. Tabii Efendimiz'in derdi neydi, gönlünde ne vardı Efendimiz'in? Allah da Mekke'li muhacirleri çok severdi. Medine'li ensarları da çok severdi. Fakat en çok sevdiği Eshab-ı Suffa talebesiydi. Yani İslam kültürünü tahsil ettiği medreseydi. Bu Eshab-ı Suffa'yı yetiştiriyor, bunu bütün İslam diyas gönderiyordu. Demek ki bugün de bir en çok muhtaç olduğumuz biz İslam kültürünü öğrenen, yaşayan ideal insanlara ihtiyacımız var. Efendimiz hatta öyle bir şekilde şey yapardı ki Ebu Talha diyor, baktım diyor, Allah Resulü karnı içine geçmiş diyor, bir taraftan İslam'ı talim ediyordu diyor. Öyle bir terbiye ediyordu ki diyor, bu diyor, Eshâb-ı Suffa'nın çoğu da kimsesiz, evsiz, garip kimselerdi diyor. Bunlar Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişiyorlardı. Fakat Allah Resulü bunları daima öyle bir İslam kültürüyle yetiştiriyordu. Bunlara kitap, defter, zahiri bir eğitim değil, kalpten kalbe hal ve gönül terbiyesi Resulullah Efendimiz talak getiriyordu. Öyle onlar rakik bir gönle sahip oldular ki bu infak, sadaka ayetleri inmeye başladığı zaman dağları çıktılar, odun kestiler, Medine çağını satıp Allah Resulü'nün önüne koydular. Yani bu infaktan mahrum kalmayalım diye. Yani bunlar biz yarı çıplak vaziyetteyiz. Biz bu ibadetten muafız demediler. Her ayetin muhtevası şumuna istikam girme heyecanının telaşı içinde oldular. Mesela Abdullah İbni Mektum vardı. Bu amaydı. Müezzindi. Bunu Efendimiz bu hicrette Medine-i Münevvere'ye gönderdi. Orada Kur'an-ı Kerim öğretecek, Kur'an-ı Kerim talim edecekti. Zaman zaman da seferlere gitti ama Efendimiz onu bırakırdı. O cemaat imamsız kalmasın diye ihtiyarlar, çoluk çocuklar. Kadisiye Harbi oldu Efendimizin vefatından sonra. Bu İbn-i Mektum dedi ki, ben de Kadisiye Harplerine gireceğim dedi. Der, sen âmâsın dediler. Âmâ olarak bir harbe girilebilir mi dediler. Harbin en mühim şeyi gözdür dediler. Tabii bu bir müminin firaseti. Dedi ki, ben dedi gözü olanların ötesinde bir iş yaparım dedi. Ne yaparsın dediler. Ben de sancağı en önde dik olarak tutarım dediler. Ondan dediler, ben de düşmanı görmediğim için de dik tutarım dedi. Fakat arkamdaki asker dediler, ben dik tuttuğum için morali artar, hali turisi artar dedi. Onun için ben en önde olacağım, bayrağı dik olarak tutacağım ve Kadisiye Harplerine gireceğim dedi. Hakikaten girdi Kadisiye Harplerine. Bir rivayete göre şehit oldu, bir rivayete göre Medine-i Münevvere'ye döndü tekrar. Nedir bu? Bir müminin bir hizmet heyecanı. Cenab-ı Hak buyuruyor, siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülüğünden men edersiniz. Efendimiz bunları ilimle ve hal ile donattı. Sonra onları krallara gönderdi. Kralları tebliğe, İslam'a, davete gönderdi. Sorduğu zaman bu mektubu kim götürecek diye, en zayıfından en güçlüsüne kadar ayağa kalktı. Ya Resulallah, bu hizmeti bana ihsan et, ikram et diye. Fakat sorma, ben bu nasıl gideceğim, bu çölleri nasıl açacağım, bu karlı dağları nasıl açacağım? Bir manga mı var beni koruyacak? Yolda ne yiyeceğim, ne içeceğim diye sormadılar. Daha ötesi, kralların yanında bir sürü cellatlar var. Bu cellatların yanında ben bu mektubu nasıl okuyacağım diye bir tereddütleri de olmadı. Yeter ki Allah Resulü'nün gönlünde onların bir yeri olsun. Tabii ne oldu bu şeylerle? Bir asr-ı saadet medeniyeti meydana geldi. Gönüller hizmet aşkıyla doldu. Ta sahibinin bir kısmı Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Keyravan'a girdi. İnsan olan her topluluğa sahibi aman Allah'ın bize verdiği bu nimeti oraya taşıralım. Çünkü Cenab-ı Hak sümmeli sünne yömeyizin aninnayim verdiğim nimetten sorulacaksınız. Biz eğer toplumda irşada muhtaç insanlar varsa biz de onlardan mesulüz. Bilhassa gençlik üzere mesuliyetimiz, gençliği inşallah istikametle yetiştirmek, dinimize, vatanımıza, milletimize onları bir faydalı eleman olarak ve bu elhamdülillah bize Cenab-ı Hak ecdat bu toprakları, bu vatanı bize elhamdülillah kanıyla, canıyla bize hibe etti. Biz de arkamızdan gelen nesil bunu devam ettirmesi lazım. Onun için en büyük miras insan mirasıdır. İdeal insan mirası. Ebu Talha diyor, bir gün de Resulullah Efendimiz diyor, ayakta durmuş Eshâb-ı Suffa'ya Kur'an öğretini gördüm diyor. Baktım iki büklümdü diyor öğretirken diyor. belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı buyuruyor. Cenab-ı Hak hizmete büyük bir sır koymuştur. Allah'a kulluk etmek için yaratılan insana hizmet bir nevi Allah'a kulluk makamında olmuş oluyor. Yine Resul Efendimiz buyuruyor, Müslüman kadar ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman sıkıntısını giderirse Allah da o kimsenin kıyamet günü sıkıntıları giderir buyuruluyor.